Tarih ve Çocuk. Tarih ve Çocuk programından merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Arzu Usta, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili çocuklarımız, sevgili gençlerimiz, tüm değerli dinleyenlerimiz, biliyorsunuz Tarih ve Çocuk programında sizlere her hafta Cumhurbaşkanlığı forsumuzda yer alan yıldızlardan birini, bir büyük Türk devletini anlatıyoruz. Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık'la. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Geçen hafta Büyük Selçuklu Devleti'ni anlattık Güray Hocam. Tüm dinleyenlerimize, sevgili gençlerimize, sevgili çocuklarımıza. Cumhurbaşkanlığı forsumuz içerisinde Anadolu Selçuklu Devleti ya da Türkiye Selçuklu Devleti yer almıyor. Ancak Selçuklu'nun bir devamı olarak bu hafta Türkiye Selçuklu Devleti'ni anlatalım dinleyicilerimize. Kuruluş tarihiyle hep yaptığımız gibi başlayalım Güray Hocam.
Anadolu Selçuklu Devleti veya Türkiye Selçuklu Devleti adıyla bildiğimiz Selçuklu Devleti'nin Anadolu bölgesindeki varlığı Süleyman Şah ile başlamıştır. Süleyman Şah 1071 yılındaki Malazgirt zaferinde katkısı olan bir gazi ve bey idi. 1075 yılından hemen önce 1074 yılında yani Malazgirt zaferinden 3 yıl sonra İznik'i fethettikten sonra İznik kalesini ve şehrini kendisine başkent edindi. Türkiye Selçuklu Devleti'ni burada kurdu ve 1075 yılında böylece İznik başşehrinde bir Selçuklu Sultanlığı ortaya çıktı. O Anadolu'yu bir arada tutma, Anadolu'nun fethini tamamlama politikasını güttü. Hayatı boyunca da bu uğurda gayret gösterdi. Anadolu'nun doğusunu, batısını, güneyini, kuzeyini her yeri atıyla, ordusuyla, Akıncı beyleriyle dolaştı. Bizans'a karşı gazalar yaptı. 1081 yılında onun Dragon Suyu Anlaşması'yla Bizans'ı vergiye bağlayacak kadar ileri gittiğini, başarılar elde ettiğini anlıyoruz. Türkiye Selçuklu Devleti tarihimizin günümüz açısından da en kıymetli varlığından birisidir. Selçuklu Sultanı kurucu Fatih Süleyman Şah'ın Suriye bölgesindeki bir takım siyasi olaylar sırasında kendisinin Musul'a doğru bir sefer yaptığı sırada savaşta şehit düşmesiyle birlikte yerine oğlu Kılıç Arslan geçecektir. Devlet bir süre için Naib-i Saltanat diyebildiğimiz vekil hükümdar tarafından idare edilmiştir.
Kimdir hocam ve naib?
Naib dediğimiz kişi vekil demektir. O da onun bir akrabası olan Ebul Kasım'dır. Oğlu Kılıç Arslan, Isfahan'a, Büyük Selçuklu Devleti'nin başkentine tutsak olarak gitmiştir. Sultan Melikşah'ın vefatıyla birlikte o başkentine, babasının yurduna gelmiş ve sultanlık tacını giymiştir ve kaldığı yerden devam ettirmiştir. Babasının bu mirasında yer ve yurt, vatan elde etme çalışmasında, devletini devam ettirme çalışmasında var gücüyle savaşlarını, mücadelesini sürdürmüştür. Gerçekten de Sultan 1. Kılıç Arslan'ın hayatına baktığımız zaman o da babası Fatih Süleyman Şah gibi ömrünü at sırtında geçirmiş, Haçlılara karşı verdiği savaşlarla, Bizans'a karşı vermiş olduğu mücadelelerle tarihe çok önemli ibretlik olaylar, dersler bırakan başarılar elde etmiş.
Hocam Haçlılara karşı savaşlar verdi dediniz. Haçlılar üzerine neler söyleyebiliriz? Kimdir bunlar?
Haçlı seferleri onun tahtta bulunduğu sırada 1095 yılında Fransa'nın Clermont şehrinde ilan edilmiş, Papa tarafından ilan edilmiş, Anadolu'ya ve Doğu Akdeniz'e, Kudüs'e doğru yönelen, karadan ve denizden gelen bir seferler dizisidir. İşte bu seferlerden ilki 1097 yılında Anadolu'ya gelmişti. İznik şehrini kuşatmıştı. Yani Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkentini kuşatarak almaya çalışıyordu. Sultan Kılıç Arslan bu sefer sırasında Haçlılara karşı çeşitli ittifaklar da yapmak zorunda kaldı. Bu ittifaklarını Bizans ile de görmekteyiz. Yani Bizans'ı bile Haçlılara karşı ittifak halinde görüyoruz. Demek ki Bizans devleti de Haçlılara karşı bir büyük ittifak arıyordu. Sultan Kılıç Arslan Danişment Gazi ile, Artuk Beyleri ile, Güneydoğu Anadolu'daki Artuklu Beyleri ile, yine Anadolu'daki diğer Türkmen Beyleri ile de haberleşmek suretiyle Haçlılara karşı mücadele etti. Büyük Selçuklu Sultanı Berkyaruk ile de haberleşti ve onun yardımıyla Suriye bölgesinde de Haçlılara karşı savaşmaya devam etti. Ancak 1. Kılıç Arslan'ın yine Güneydoğu Anadolu'da meydana gelen bir savaş sırasında şehit düşmesi üzerine devletin idaresi onun oğullarından önce Şehin Şah'a daha sonra da 1. Mesud'a geçti.
Hocam Sultan 1. Kılıç Arslan babasının kaderini yaşadı diyebilir miyiz?
Evet, o da yine aynı yolda Suriye bölgesinin mücadelesi sırasında bu bölgede yer alan Oğuz boylarının yaşadığı sıkıntıları gidermek üzere bölgeye yapmış olduğu bir sefer sırasında yine Halep yakınlarında meydana gelen savaş neticesinde hayatını kaybetti.
Şehit düştü hocam.
Şehit düştü.
Allah rahmet eylesin.
Rahmetle anıyoruz.
Daha
Sultan,
sonra
Gazi devlet... Sultan Kılıç Arslan'ı.
Kimlerin üzerinden devamlılığını sağladı Güray hocam?
Devlet Şehinşah ve Sultan 1. Mesud zamanında kendi içerisinde Anadolu Birliği'ni sağlamaya çalıştı. Danişment oğullarıyla mücadele etti. Danişmentli Beyliği de Niksar ve Tokat bölgesinde, Malatya-Sivas bölgesinde hakim olan, yer yer Konya-Kayseri bölgesine de hakim olmaya çalışan bir büyük Anadolu Beyliği'ydi. Danişment Gazi tarafından kurulmuş ve idare edilmekteydi. İşte bu dönemde yer yer Selçuklu Devleti ile Danişmentlilerin Anadolu'da iki büyük güç olarak öne çıktığını görüyoruz. Sultan 1. Mesud'dan sonra tahta geçen Sultan 2. Kılıç Arslan işte Anadolu'da birliği sağlayan ilk Türkiye Selçuklu hükümdarı olmayı başarmıştır. İmparator Manuel Komnen ile Mirya Kefalon Savaşı'nı yaparak büyük bir zafer kazanan 2. Kılıç Arslan'dır.
Hocam Mirya Kefalon Savaşı tarihimiz açısından neden önemli bir savaştır? Ve bu savaşın adı neden Mirya Kefalon'dur? Eğer bir coğrafyanın adıysa, bir şehrin, bir bölgenin adıysa burası neresidir?
Mirya Kefalon Savaşı Anadolu'nun tapusunun alındığı bir savaş olarak değerlendirilir. Çünkü bundan sonra Bizans imparatorları Anadolu'nun yeniden Türklerden alınması için bir sefere çıkamayacaklardır. Büyük bir orduyla Türkler üzerine savaşmak üzere yola çıkamayacaklardır. Bu kadar artık zayıflamış durumdadırlar ve Türklerden de bu anlamda çekinmektedirler. Anadolu'da Batı Anadolu'nun fethinin de tamamlandığı bir savaş olarak görmekteyiz. Büyük bir zaferdir Mirya Kefalon zaferi. Sultan Kılıç Arslan Anadolu'daki beyler ile özellikle Türkmen beyleri ile yine şehzadelerle bir taht mücadelesi içerisine düşürülüyordu. Manuel Komnen'in iç siyaseti, dış siyaseti çok başarılı gidiyor ve Sultan Kılıç Arslan'a karşı gerek Ermeni beylerinin gerekse Türkmen beylerinin kışkırtılması Anadolu'daki birliğe zarar veriyordu. İkinci Kılıç Arslan öncelikle Bizans'la anlaştı. Daha sonra da Anadolu'ya gelerek Anadolu'daki beyleri birer birer itaatine aldı ve ardından Manuel Komnen'le, İmparator Manuel Komnen'le Göller bölgesinde Mirya Kefalon Kalesi civarında gerçekleşen savaşta büyük bir zafer kazandı. Manuel Komnen bir barış anlaşmasıyla Selçuklu ordusunun da yanında güvenliğini sağlaması şeklinde İstanbul'a gönderildi.
Yani bugünkü Isparta civarında bir yer.
Isparta civarında tarihçilerimiz Eğirdir Gölü yakınlarında olarak tanımlamaktadırlar. Mirya Kefalon Kalesi yakınlarında meydana gelen savaşın yeri bugünkü Göller bölgesine denk gelmektedir ve Eğirdir Gölü yakınındadır. Son araştırmalarla bu bölgede yaşanan savaşa dair kalıntıların sayısı, bilgilerin sayısı da artmıştır ve zaferin nasıl olduğu, savaşın nasıl olduğu detaylı şekilde bilinmektedir. Buna göre baktığımızda Mirya Kefalon zaferi de Selçuklu Devleti'nin bu sırada başkenti bulunan Konya'yı savunduğu bir savunma savaşıdır. Çünkü Göller bölgesi ve Eğirdir bölgesi Konya'ya çok yakın bir coğrafyadır. Başkentini savunacak bir devlet elbette bir varlık yokluk savaşı veriyor demektir. Mirya Kefalon zaferi de yine Türk tarihinin en büyük zaferlerinden birisidir, en büyük savaşlarından birisidir ve bir savunma savaşı şeklinde gerçekleşmiştir.
İkinci Kılıç Arslan'dan sonra tahta çıkan sultanlar, devletin gelişimi ve ardından nasıl yıkıldığını konuşalım.
Sultan II. Kılıç Arslan 1188 yılında yaşlılığı döneminde devleti bir arada tutmaya devam ediyordu. Ancak kendisinin olmaması halinde oğullarının, çocuklarının birbirine düşmemesi için, devletin parçalanmaması için 11 oğlu arasında ülkeyi paylaştırdı. Türk devlet geleneğinde hanedanın üyeleri arasında yer yer bu nedenlerle savaş çıkıyordu. Bunu bilen 2. Kılıç Arslan oğullarına görevler verdi, çeşitli illere görevlendirdi ve başkentte kendisine bir veliaht oğul da seçti. Bu veliaht oğul Sultan Gıyasettin Keyhüsrev'di. 1. Gıyasettin Keyhüsrev'di. İşte onun veliahtı olan 1. Gıyasettin Keyhüsrev onun vefatı üzerine tahta geçti. Ancak bazı isyan çabaları da oldu. Bunu kabul etmeyen oğlu Rüknettin Süleyman Şah'ın daha sonra tahta geçtiğini görüyoruz. Gıyasettin Keyhüsrev ona karşı da mücadele ederek bir süre sonra tahtı yeniden devralmıştır. Yani Gıyasettin Keyhüsrev'in böylece iki taht devresi yaşadığını görmekteyiz. Daha sonrasında ise İzzettin Keykavus tahtın sahibi oldu. İzzettin Keykavus zamanında Selçuklu Devleti'nin gerek Akdeniz'de gerek Karadeniz'de liman şehirlerine sahip olmaya çalıştığını ve bunda da başarılı olduğunu görüyoruz. Alanya'nın 1207 yılında Antalya ve Alanya'nın fethedilmesi, özellikle Antalya'nın fethi 1207 yılında büyük bir olay olarak tarihimize geçmiştir ki günümüzde de Antalya'nın fethi 1207 esasına göre kutlanmaktadır. Daha sonra Alanya bölgesi de Alaaddin Keykubat tarafından özellikle kale ve çevresi fethedilmiştir. Oranın fatihi de Sultan Alaaddin Keykubat'tır. Yine Sinop'un fethi de İzzettin Keykavus zamanında tamamlanmıştır. Yani Anadolu'da liman şehirlerinin fethinin tamamlanması olayının Alaaddin Keykubat zamanında İzzettin Keykavus'tan sonra gerçekleştiğini görüyoruz. Alaaddin Keykubat 1238 yılında bugün de bildiğimiz kadarıyla bir zehirlenme olayı neticesinde şehit düşmüştür.
Yani bir saray entrikası, bir Bizans entrikası benzeri bir hadiseyle şehit ediliyor.
Türk tarihinin büyük hükümdarları, iyi sultanları böyle suikastler ve hain girişimler neticesinde şehit düşmüşlerdir, düşürülmüşlerdir. Rahmetle yad ediyoruz. Başarılı hükümdarların şüphesiz ki ölümlerinin arkasında bir sis bulutu, yani bir takım böyle normal karşılayamayacağımız olaylar olmaktadır. Ve bu üzüntü vericidir. Gerçekten de Alaaddin Keykubat Türkiye Selçuklu Devleti'nin en büyük hükümdarı olarak bilinmekteydi. Ve bir suikastle zehirlenme neticesinde vefat ettiği görülmektedir.
Ölümünden sonra gelişen olaylar nelerdir?
Onun vefatından sonra yerine oğlu 2. Gıyasettin Keyhüsrev geçti. 2. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında devletin ekonomisi gittikçe zayıfladı. Alaaddin Keykubat zamanında dünyanın en büyük hazinesine ve bütçesine sahip olan Selçuklu Devleti, Gıyasettin Keyhüsrev zamanında 5 yıl içerisinde hazinesini sıfırlama noktasına gelmişti. Bunun yanı sıra Moğol istilasının da başlaması ve 1243 yılındaki Kösedağ Savaşı, Anadolu Selçuklu Devleti'nin büyük bir istilaya maruz kalmasına, parçalanmasına ve Moğollara tabi olmasına neden oldu. Yani yıkılışın başlangıcıydı. Artık bağımsızlığını kaybeden bir devletten bahsediyorduk. 1308 yılına kadar Moğollara bağlı beylikler ve parçalanmış bir Selçuklu devleti şeklinde devlet Konya'da yönetilmeye devam etti. Ancak birçok yerde farklı beylikler ortaya çıkmaya başladı. Anadolu Beylikleri dönemi başladı.
Yani hocam Anadolu'da Türkiye Selçuklularının sağladığı birlik Kösedağ Savaşı'ndan Moğol istilasından sonra ortadan kalktı ve devletin yıkılışı da 1308 senesinde gerçekleşti.
Devletin yıkılışı 1308 yılında son Selçuklu Hanedanı Beyi Mesud'un, Sultan Mesud'un vefatıyla tamamen hanedanın ortadan kalkmasıyla gerçekleşti.
Son sorum da bu olsun hocam. Geçen hafta Büyük Selçuklu Devleti'nin gençlerimizin, çocuklarımızın eğitimine verdiği önemi ifade etmiştiniz. Aynı yaklaşımı Türkiye Selçuklu Devleti'nde de görüyor muyuz?
Evet, Türkiye Selçuklu Devleti'ne ait olan bugün Anadolu'daki eserlere baktığımız zaman çok sayıda medrese, rasathane yani gök bilimi araştırmalarının yapıldığı okullar görüyoruz. Sivas'taki Gök Medrese bunlardan birisidir. Cacabeyi Medresesi yine bunlardan birisidir. Konya'daki Karatay Medresesi bunlara örnektir. Bunların her birinde gök bilimi araştırmaları yapılıyordu.
Medrese yani dediğimiz?
Uzay bilimleri araştırması. Medrese o zamanın okulu yüksek öğretim kurumudur.
Üniversitesi gibi
üniversitesi
sanki değil mi hocam? Evet.
Çeşitli düzeylerde medreseler vardır. Bunların birçoğu üniversite düzeyindedir. Selçuklu Devleti böylece 1075 yılında kurulmuş, 1308 yılında yıkılmıştır. Bayrağı yine çift başlı kartaldır Türkiye Selçuklu Devleti'nin. Başkenti başlangıçta İznik iken yıkılış döneminde Konya olmuştur. ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin günümüz Türkiye'si açısından bütün şehirlerimizde eserleri vardır. Günümüze kalmış olan tarih mirası vardır. Hepsini rahmetle yad ediyoruz.
Katılıyoruz hocam ve bu haftada programımızı bitiriyoruz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık'a teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Ve değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta buluşmayı umuyoruz. Şimdilik hoşça kalınız. Tarih ve Çocuk.